Ayrım 12, Peter Pan Sendromu, Dr. Dan Keely, sayfa 121. Şövenizm. Peter. Wendy, bir kız 20'den fazla erkeğe bedeldir. Peter. Hayır, dokunmamalısın. Bu yeterince saygılı bir davranış olmaz. Wendy'nin annesi. Ama Peter, yılda bir defa bir haftalığına sana gelip bahar temizliği yapmasına izin vereceğim. Onu yüceltin. İnsanlığını tanrısallaştırın, kutsallığına tapın. Ama evi temizleyip yemeklerinizi hazırladığına emin olun. Değeri erkeklerinkinin 20 katıdır ve aynı anda ona hem dokunup hem de saygı duymanın yolu yoktur. Ne var ki yaşamı temiz bir tuvalet ve lap olmamış pilavla başlar ve biter. Bu iki yüzlü saçmalık kadınların özgürleşme hareketiyle birlikte ortadan kalktı, değil mi? Hayır, şövenizm yaşıyor ve sağlığı yerinde. Bunun kanıtları günlük yaşamımızı dolduruyor. Medya, cinsiyetçi sosyal rolleri yansıtıyor. Eşit işe karşılık eşit ücret ödenmiyor. Barlarda, spor kulüplerinde veya 3-4 erkeğin duyguları, zayıflıkları ya da egoları hakkında şüpheleri yokmuş gibi davrandıkları her toplulukta şövenist tavırların duvardan duvara zıpladıklarını duyabilirsiniz. Büromda her zaman şövenist tavırlarla karşılaşıyorum. Bunlar sağlıklı aile etkileşimini zayıflatıyor. Bir evlilikte büyümeyi önlüyor. En kötüsü çocuklara kötü örnek oluşturuyor. Ve çocuklarda, özellikle erkek çocukları ve daha da özel olarak büyümekten kaçınmanın bir yolunu arayan erkek çocukları önlerindeki örneği izliyor. PPS kurbanı tipik şövenist temanın bir uyarlamasını sergiler. Bu uyarlama genellikle daha gizli ve sinsidir. Olumsuz etkilerini hissedene kadar onun varlığını bilmezsiniz. Kız arkadaşıyla sıcak, ilgili ve paylaşıma dayanan bir ilişkisi olduğunu söyleyen genç bir adam anımsıyorum. Bu genç adam beni cinsler arasında eşitliğin yumuşaklığı ve akılcılığının tadını çıkardığına ikna etmeye çalıştı. Şüpheci olduğum için ondan insan eşitliğiyle ne kastettiğini açıklamasını istedim. Bana kız arkadaşıyla geçirdiği harika zamanlardan söz etti. Arkadaşı onunla ilgileniyor, onu anlıyor ve destekliyordu. Onun karşılık vermediği açıktı. Kız arkadaşımın bana ne istediğini söylemesine gerek yok. Ben onun ne istediğini her zaman bilir ve istediğini ona veririm dediğinde kendi narsisizmine kapılıp gitmiş olduğu belliydi. PPS şövenizmi kimi açılardan standart, açık şövenizmden daha öldürücüdür. Kendini beğenmiş adam, biri kadınlar, diğeri erkekler için iki kural dizisi olduğuna inandığı gerçeğini saklamaz. Bu çeşit bir şövenistle ilişki kuran bir kadına pek sempati duymam. Bu onun kendi hatasıdır. Adam cinsiyetçi tavırları konusunda dürüsttür. Kadınlara kendinden uzak durmaları için pek çok uyarıda bulunur. Kendini beğenmiş bir erkeği seven bir kadın, kendisiyle bir ilişkide ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekten daha fazlasını beklemeyecek kadar az gurur duyar. Öte yandan PPS kurbanı kandırmakta ustadır. Erkeklerle kadınlar arasında eşit bir ilişki olması gerektiğine inandığını bile söyleyebilir. Daha da kötüsü o an için buna inanabilir de. İlişkinin başında kız arkadaşı için yemek yaparak, temizliğe yardım ederek ve onun için bir takım işler yaparak bu inancını uygulamaya koyabilir. Pek çok kadın yeni bir aşkın heyecanıyla bu nezaket gösterilerini cinsiyetçi olmayan bir tavrın kanıtları olarak görür. Asıl test kadının bir sorunu olduğunda veya duygusal açıdan altüst olduğunda gelir. PPS şövenisti gerçek rengini işte o zaman gösterir. PPS kurbanıyla yakın bir ilişkiniz varsa bu gibi şövenizm işaretlerini izleyin. Bunlar çeşitli ölçütlerde görülür. Bir sorununuz varsa PPS kurbanı onu hemen kendi üstüne alır ve size onunla nasıl başa çıkacağınızı söyler ya da sizin yerinize onun üstesinden gelir. Örneğin bir partiye gittiniz ve biri size kur yapıyor. PPS kurbanınız sorununuzu sizden uzaklaştıracak ve o kişiye sizi yalnız bırakmasını söyleyecektir. Kısacası PPS kurbanı için kız arkadaşını ya da karısını yalnız bırakması ve sorununu kendi başına çözmesine yardım etmesi neredeyse olanaksızdır. PPS şövenizminin bir diğer göstergesi duygusal açıdan altüst olduğunuz zaman ortaya çıkar. Bu durum eşinizde tahmin edemeyeceğiniz hatta soğuk tepkiler yaratır. PPS kurbanı fazla duygusal olduğunuz için size kızar ve kaygınızı yersiz bularak size hemen kendinize gelmenizi söyler. Pek çok kadın eşleriyle huzurlarının bozulmaması için o gidene kadar duygularını bastırır. Şövenizm birkaç nedenle PPS kurbanının olgunluğunda anahtar unsurlardandır. Şövenizm kurbanla babası arasındaki uçurumu kapatır. Kurban babasının izinden gider ve artık babasının onu seveceğini hisseder. Kendini erkek adamın erkek oğlu olarak görür ve babasının sonunda bunun için onu öveceğine inanır. Bu kurbanın annesine duyduğu kızgınlığı ve suçluluğu açıklar. Şövenizmi annenin ne yazık ki kadınların doğal eğilimi olan yakınmalarını bertaraf eder. Şövenizm erkeğin cinselliğiyle bağlantılı dırdırcı şüphelere cevap verir. Kurban cinsel yetersizliklerinin aslında kız arkadaşının suçu olduğuna karar verir. Cinsel takınakları olan kadındır, kendisi değildir. Kadınların onun kibarlığını ve cömertliğini kullandıkları sonucuna varır. Bu da umursamazlığını artırır. Şövenizm kurbanın erkekliğini tanımladığı için diğer erkeklerle ilişkilerini sağlamlaştırır. Ayrıca ona kadınlarla sorunlarını, patronu ve iş arkadaşlarıyla paylaştığı erkek dünyasında sağlam bir iş bulma fırsatı verir. Son olarak ve belki de diğerlerinin içinde en önemlisi, şövenizmin PPS kurbanının büyümüş gibi yapmasının bir yolu olmasıdır. Şövenizm kurbanının inkar ve taklidin hakim olduğu yaşamına genel bir tutarlılık kazandırır. Narsisizm ve şövenizm el ele vererek kurbana kökleri kendini kandırmaya inen ve çok işine yarayan bir tavır kazandırırlar. Kurbanın ön yargıları bilgelik, katılığı anlayış ve umursamazlığı da bir dünyevilik halini alır. Yumuşak, duyarlı bir çocuğun böyle bir sosyal canavara dönüşmesi şaşırtıcıdır. Aslında PPS kurbanı bir çocuk olarak ne kadar duyarlıysa bir erkek olarak şövenizmi de o kadar sağlam olur. Bu gerçekten şaşırtıcı değildir. Yalnızlık ve cinsel çatışmayla bağlantılı duygusal güvensizliği kavradıktan ve narsisizmin kurbanı kusurlarına bahane bulmak için nasıl izin verdiğini gördükten sonra PPS'nin son belirtisi olarak şövenizmin ortaya çıkması anlamlıdır. Şövenizm erkeğin yaşamının çoğu boyunca süre giden bir mücadelenin akılcı olmasa da mantıklı sonucudur. PPS kurbanının şövenizmini tamamıyla anlamak için cinsiyetçi tavrın kadınlara karşı bir saldırıdan çok reddedilmeye karşı bir savunma olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Şövenizm kurbanının yaşamını şu anki gibi sürdürmesini haklı göstermek için devam ettirdiği bir diğer uzun yalan listesidir. Tek umabileceğiniz inkarın ve yansıtmaların altında bedeni büyümüş olsa da zihninin hala oyun odasında olduğunun bilincinde olan bir insan olmasıdır. Şövenizmin tepe noktasında olduğu yaş 21-22. Şövenizmin kurbanın günlük yaşamının bir parçası haline gelmesi zaman alır. Bu gerçeğin olumlu yanı, kurbanı sevenlerin cinsiyetçiliği belirlemek ve onunla yüzleşmek için yıllarca zamanlarının olmasıdır. Şövenizm bir günde ortaya çıkıp sonsuza kadar var olmaz. Birbiriyle çakışan sorumsuzluk, tedirginlik ve yalnızlık belirtilerinin tepe noktasında olduğu bir yaş belirlemek zor olsa da, şövenizmin genellikle kurbanın 20'lerinin başında olduğu yıllarda ortaya çıktığı nispeten güvenle söylenebilir. Birkaç nedenle şövenizmin tepe noktasında olduğu yaş olarak 21-22'yi seçiyorum. İlk olarak toplum 21 yaşı resmi olarak rüştünü ispat etme yaşı olarak kabul eder. Genç bir adam 21 yaşına geldiğinde bir yetişkin gibi davranması beklenir. Genç adam bir PPS kurbanı ise yetişkin becerilerinden yoksundur ve kusurlarını saklamak için bir yönteme gereksinim duyar. Şövenizm ona bu maskeyi sunar. İkinci olarak kurban yaşamında çok acı çekmektedir ve bundan kurtulmak ister. Şövenizm acısını başka insanları, özellikle de kadınları suçlayarak açıklamasına izin verir. Son olarak narsisizmin kurbanın yaşamına bir ölçüde başarılı biçimde yerleşmesi onu şövenizme yönlendirir. Bu ikisi yatakta iyi anlaşma eğilimindedir. Genç adam güvensizliklerini başkalarına yansıttıktan sonra erkekliğe akla aykırı şekilde kendini adaması olasıdır. Bu benim evlendiğim adam değil. Jennifer'ın tavrı özür diler gibi ve suçluluk doluydu. Gözlerini yere dikmiş, başını öne eğmiş, yumuşak bir sesle konuşuyordu. Burada olmamalıydım. Bununla başa çıkamadığım için kendime öyle kızıyorum ki, bunu bir başkasıyla konuşmak zorunda kalmamalıydım, dedi. Neden bana sorunun ne olduğunu anlatmıyorsun, diye sordum. Sorun benim. Boş gözlerle ileri bakıyordu. Sadece evliliğe alışamıyorum. Bir şey söylemedim, Jennifer devam etti. Katı davranıyorum. Düş kırıklığına uğradım. Kullandığım dili bağışlayın ama bir fahişeye dönüşüyorum. Ne gibi? Öyle görünüyor ki ya sürekli ağlıyor ya da yakınıyorum. Mark'ı, Mark benim kocam, beni sevmemekle, benden uzaklaşmaya çalışmakla, arkadaşlarını benden çok sevmekle suçluyorum. Bu çok kötü değil mi? Neden çok kötü? Evliliğimize zarar veriyorum. Sadece 10 aylık evliyiz ve daha şimdiden tüm hayallerimi yıkıyorum. Boşanmak istemiyorum. Yavaşça sordum. Neden boşanacağını düşünüyorsun? Mark artık benim yanımda olmak istemiyor ve bunun için onu suçlayamam. Çok çalışıyor ve gevşemek için zamana gereksinim duyuyor. Ama ben onu neredeyse hiç görmüyorum. Kendimi nasıl hissettiğimi ona anlattığım zaman kıskanç olduğumu söylüyor. Benimle daha fazla zaman geçirmesini istiyorum. O da bana ailemizi genişletmek için çalışıp parayı biriktirmesi gerektiğini söylüyor. Ama ben henüz ailemizi büyütmek istemiyorum. Üniversitedeki son dönemimi bitirmek, daha iyi bir işe girmek ve çocuklarım olmadan önce evliliğe uyum sağlamak istiyorum. Mark çocuklarım olup evde oturduğum zaman daha mutlu olacağımı söylüyor. Ev kadını olmak istemiyorum. Ama Mark kendi karısının çocuklar ilkokulunu bitirene kadar çalışmayacağında ısrar ediyor. 15 yıl boyunca eve kapanıp kalamayacağımı ona anlatıyorum ama o aile kurma sözümde durmadığımı söylüyor. Öyle görünüyor ki Mark senin yaşamını tamamen planlamış dedim. Nasıl yani? Ne yapman gerektiğini, bunu nasıl yapacağını ve yaptıktan sonra da nasıl mutlu olacağını sana o söylüyor ve senin isteklerini dinlemiyor. Sadece yardım etmeye çalışıyor. Yine sesimi çıkarmadım. Mark kendi başıma yapamayacağımı söylüyor. Kazandığım paranın bir işe yaramadığını anlatıyor ve ben onun kadar para kazanmıyorum. Bu doğru. Sanırım bunu daha kibar bir dille söylemesini isterdim. Ben fazla hassasım. Bu senin fikrin mi yoksa onunki mi? Mark diyor ki, artık sessiz kalamadım. Mark diyor kilerden sıkılmadın mı? Bak, Mark harika bir insandır ve akıllıdır da. Tamam, sana inanıyorum ama bu evliliğinizde yolunda gitmeyen her şeyin senin suçun olduğu anlamına gelmiyor mu? Mark iyi adam, sen de kötü, öyle mi? Öyle görünüyor. O değişti ve ben sürekli yakınıyorum. Bu yüzden benden uzak duruyor. Bu da beni daha mutsuz ediyor ve daha fazla şikayet etmeme neden oluyor. Öyleyse onun değişmesine neden olan sensin. Mark'ın kendi aklı olmadığını, tamamen senin davranışlarına bağımlı olduğunu ve senin de o sanki kocan değil de oğlunmuş gibi onu koruman gerektiğini söylüyorsun, öyle mi? Jennifer, bu çok sert değil mi? Diye sordu. Belki ama gerçeği duymak zorundasın. Mark'ı kendinden korumaya çalıştığın doğru değil mi? Sanırım böyle diyebiliriz. Bu onu çok güçsüz yapıyor. Mark bu kadar zayıf mı? Hiç de değil. Onunla ilk karşılaştığımda Mark neşeli ve bağımsızdı. İş konusunda hiç endişelenmezdi. Her zaman eğlenirdik. Hatta ailem onun tembelliği yüzünden asla başarılı olamayacağını söylerdi. Ama eğleniyorduk. Belki çok olgun değildi ama güçlüydü. Ya da beni duyduğundan emin olmak için durdum. Onun sorunlarını hiç görmedin. Çünkü sen de olgun değildin. Olabilir diyerek kabul etti. Ve şimdi sen büyüyorsun ama o büyümüyor. Bundan çıkabilecek anlamlar Jennifer'ı korkuttu. Beni yanlış anlama, o harika bir adam. Çok çalışıyor ve istediğim her şeyi veriyor. Her şeyi mi? Gözyaşlarını silmek için yanındaki kağıt mendil kutusuna uzandı. Tam olarak değil ama bana karşı öyle iyi ki. İyi mi? Sesini çıkarmadı, şimdi daha şiddetli ağlıyordu. Mark'ı eleştirmekten korkuyor gibisin. O bir tür tanrı mı, mükemmel bir insan mı? Kesinlikle değil. Bazen çok can sıkıcı olabiliyor. Bana Mark'ın bu yönünden söz et. O değişti, deli gibi çalışıyor. Haftada 80-90 saat ve diğer adamların yeterince çok çalışmamalarından yakınıyor. Hem de bunları sabah derslerine kalkmak istemediği için kolejden ayrılan insan söylüyor. Boş zamanının çoğunu arkadaşlarıyla bira içerek geçiriyor. Önceden hiç gerçek arkadaşı yok gibiydi. Şimdi ise sanki onlarsız yaşayamıyor. Bana her zaman onun tek gerçek dostu olduğumu söylerdi. Şimdi ise beni dışarı çıkardığı zaman aynı eski, ağzı kalabalık arkadaşlarıyla o eski pis bara gitmek zorunda kalıyoruz. Arkadaşlarıyla içki içip gülüşürken beni ihmal ediyor. Ve kaba davranıyor. İnsanlar hakkında korkunç şeyler söylüyor. Mark'ın çalıştığı inşaat firmasını işleten iki yaşlı kadın var. Muhasebeye bakıyorlar, sekreterlik yapıyorlar, işleri düzenliyorlar filan. Ama işlerini bir şekilde yoluna koymuşlar, anlarsın ya. Geçen gece Mark ve arkadaşları barda oturmuş, bu kadınlar hakkında korkunç şeyler söylüyorlardı ki Mark bağırdı. İyi bir sevişme o yaşlı fahişelerin bütün sorunlarını çözer. Çok şaşırdım. Mark'ın böyle konuştuğunu daha önce hiç duymamıştım. Sessizlik. Sözlerinin etkisini göstermesini bekledim. Evet, o değişti. Ve sen bu değişim için kendini suçluyorsun. Evet, yanlış yaptığın bazı şeyler oldu. Yakınmak gibi. Tamam, bazı hatalar yaptın. Sen de insansın. Ama en büyük hatan Mark'ın sorunlarının sorumluluğunu alman. Bize yardım eder misin diye yalvardı. Evliliğimin kötüye gitmesini istemiyorum. Onu seviyorum. Gerçekten seviyorum. Sana yardım edebilirim ama Mark burada olmazsa Mark'a ya da evliliğinize yardım edemem. Mark buraya gelmenin zaman ve para kaybı olduğunu söylüyor. Peki sen ne diyorsun? Evliliğimize yardımcı olursa kayıp sayılmaz. Mark gelecek mi? Ona yeterince baskı yaparsam geleceğini sanıyorum. Onu bu konuda sıkıştırmam gerekecek. Ondan sonra gelecektir. Ona istediğin şeyleri böyle mi yaptırıyorsun? Evet ama o her zaman işe yaramıyor. Örneğin uzun süredir onunla ikimizin hafta sonunda bir yerlere gitmemiz için yalvarıp duruyordum. Ve geçen hafta sonu için bir plan yaptık. Ama o ne yaptı? İki arkadaşına bizimle gelmeyi önerdi. Ve son ana kadar bunu bana söylemedi. Sonuçta Mark ve arkadaşları kağıt oynayıp içki içerken ben de hafta sonumu onun arkadaşlarının karılarıyla sohbet ederek geçirdim. Bunun için ondan nefret ettim. Ondan nefret etmek beni korkuttu. Bu yüzden sonunda sizi aramaya karar verdim. Kocamdan nefret etmek istemiyorum. Beni görmeye geleceğini düşünüyor musun? Evet, gelecek. En azından bir kere. Büyük olasılıkla sana ben yakınmayı bırakırsam bir sorunu kalmayacağını söyleyecek. Bırakabilir misin? Belki. Ama o zaman istediklerimi elde edemem. İstediklerini bu şekilde elde etmek gerçekten hoşuna gidiyor mu? Gitseydi burada olmazdım. Sonuca varmıştı. Öyleyse tek kaybedeceğin gereksiz acılar olacak dedim. Yakınmayı bırakırsam Mark'ın sorunlarıyla yüzleşmesi gerekecek. Öyleyse ne yapayım? Annesi gibi davranmaktan vazgeç. Onun sorunları yüzünden kendini suçlamayı bırak. Ve onun maça şovenizmine cevap vermekten vazgeç. Nesine? Jennifer şaşırmıştı. Mark'ı asla şovenist olarak düşünmedim. Belki bunu daha önce hiç göstermedi ama buna başka ne ad verilebilir ki? Davranışlarında çifte standart uyguluyor ve buna bir de duyarsızlık ve cinsiyetçi, terbiyesizce sözler kullanması ekleniyor. Senin rolünü tanımlıyor, üstünlüğünü kanıtlamak için kendini bir işkolik olmaya zorluyor ve o bira içen arkadaşlarına bağlılık yemini ederken seni de evde oturtarak kısıtlıyor. Böyle söylediğin zaman kulağa korkunç geliyor. Henüz Mark'ı tanımasam da onun iyi yönlerini takdir ediyorum. Ama şövenizmden hoşlanmam ve onunla yüzleşirken saldırganlaşırım. Mark beni dinlerse şövenizmini görecek ve durum daha kötüye gitmeden onu bırakacaktır. Ve sen ona yardım edebilirsin. Ben mi? Evet, Mark'ın annesi olma. Kendini kurban etme ve suçlulukla hareket eden küçük kötü bir kız da olma. Kendi ümitlerine ve düşlerine tutun ve onun şövenizmine katılmayı kabul etme. Mark'ı seviyorsan evliliğinde sahip olduğun en iyi eli oynamadan ondan uzaklaşma. Başını salladı. Peki ya tekrar seni görmeye gelmezse? Evet, ya gelmezse? O zaman onu giderek daha çok seveceğim. Sadece birkaç ay oldu. Eskiden olduğumuz yere geri dönmek için bir sürü zamanımız var. Tekrar eskisi gibi olacağınızdan şüpheliyim. İlişkinizin istediğinden daha iyi olacağını ümit ediyorum. Jennifer büromdan çıkarken dönüp şöyle dedi. Lütfen onu incitme. Gülümseyerek göz kırptım. Peki anne dedim. Gülmeye başladı. Kahretsin, yine yaptım. Hafifçe omzunu okşadım. Kendine lanet okuma Jennifer. Sadece sevgiye tutun ve onun peşinden git. Aşk haftanın her günü şövenizmi yenebilir. Hatta pazarları iki kere yener. Chris, sosyal iktidarsızlık. Wendy, Peter neyin var? Peter korkmuş. Onların babası olduğum sadece bir oyun değil mi? Wendy isteksizce, evet. PPS kurbanı 20'li yaşlarının başında ya da ortasında bir yerlerde bir sorunu olduğunu farkına varmaya başlar. Kendini bunun sadece ufak bir sorun olduğuna, herkesin böyle ufak sorunlar yaşadığına ikna etmeye çalışır. Ama gerçekle hala bağlantılı halinde olduğu için sorunun ufak olmadığını bilir. Oyun oynadığı için bir bedel ödediğini de bilir. Değişmek için duyduğu istek fazla mesai yapan inkarıyla çatışır. Kurban Peter Pan sendromunun kriz devresine girer. Genç insanı kendiyle yüzleşmeye iten dırdırcı bir gerçeküstülük duygusudur. Doğal sıcaklık, mantık ve insan ılımlılığı bilinçli zihnin kapısını zorlar. Çatışmalar çözüm bekler. Kurban duygusal felcinin zayıflığını görmeye zorlanır. Üşengeçlik onun hayatta kalma becerilerini zayıflatmıştır. Gözleri kapalı girdiği grup kimliği arayışı ve sonuçta ortaya çıkan yalnızlık etkisini gösterir. Sağduyu kurbanın zihinsel büyüye inancını ve bilişsel yasayı ve düzeni görmezden gelişini zora sokar. Anne babasına duyduğu karışık hisler ve hiçbir kadını dürüstçe sevmemesi zihnini bulandırır. Bunların birleşimi onu büyük bir hareketsizlik haline getirir. 20 yıllık büyüme onu sosyal açıdan hareketsiz bırakmıştır. Kriz sırasında PPS kurbanı yardım ister ama yeterlilik serabı ve cesaretsiz oluşu amansız engellerdir. Şimdi size engelleri aşma ve iktidarsızlığına meydan okuma cesaretini kendinde bulmuş bir PPS kurbanının yaşamına götüreceğim. Annem hep haklıydı ama ben bunu görmeyecek kadar aptaldım. Ve şimdi geri dönüp her şeyi düzeltmek için çok geç. Bahse girerim, bunu unutmama asla izin vermeyecek. Ümitsizlik, pişmanlık, suçluluk, 23 yaşındaki Randy'nin kafası karmakarışıktı. Sanki annesine kızgındı ama bu tavrın altında kendinden tiksiniyordu. Ergenliğin kendini beğenmişliğinden sonunda kurtulmuş ve yaşamına iyice bakmıştı. Gördüklerinden nefret etti. Bu kadar zeki ve cana yakın bir genç adamın yaşamının bütün anlamlı yönlerini alt üst etmesi şaşırtıcıydı. 4 yıl içinde 3 yüksek okula gitmiş, daha 1 yıllık kredi bile alamamıştı. Çek defterini asla dengeleyemiyor, dengeli beslenme hakkında en ufak bir şey bilmiyor, hiçbir işte 1-2 haftadan daha fazla çalışamıyor, hiçbir şeyi başaramayan insanlarla 5 para etmez, kibrit kutusu gibi bir yerde yaşıyordu. Ve arkasında bir sürü fatura tahsildarı ve öfkeli bir ev sahibi vardı. Randy yaşamdan marijuana içmenin bile artık zevkli gelmediği kadar sıkılan bir grup genç adama katılmıştı. Uyuşturucuyu bırakmış ve eski dayanağı alkole dönmüştü. En kötüsü de Randy'nin üşengeçliğinin çok geniş kapsamlı olmasıydı. Bu işlerin hep yarına ertelendiği türünden değil, yarının canı cehenneme bunu erteleyeceğim nokta diyen ölümcül bir üşengeçlikti. Randy'nin yarınlarının aydınlığını kasvetli, gri bir ümitsizlik tabakası gölgeliyordu. Randy kendini her yeni günün sadece daha fazla başarısızlık ve düş kırıklığı getireceğini ikna etmişti. Aslında gelecek ümidini başarısızlıkla dolu bir geçmişle alay eden kaba bir şakadan başka bir şey olarak görmüyordu. Kehaneti kendi kendini gerçekleştiriyordu. Birincil endişem Randy'nin depresyon ve kızgınlığının yoğunluğuydu. Depresyona girmek için nedenleri olduğu açıktı ve kızgınlığı da pek gizli değildi. Bu iki güçlü duygu Randy'nin yaşam enerjisi üzerinde birleşecek olsalardı, Randy'nin yaşamını sürdürme isteğinin son bulması fazla zaman almazdı. Ne kadar ümitsiz olduğuna bakıldığında Randy'nin intihar eğilimi görülüyordu. Yine de ilk oturumlarımızda Randy'nin kendini öldürme tehlikesi olmadığı ortaya çıktı. Birkaç hafta içinde onun son derece etkin bir inkar sistemi olduğunu öğrendim. İlk birkaç sorunun yanıtını biliyordum ama Randy'nin kendisinin bunları duyması önemliydi. "Neden buradasın?" Yüzüne aptalca bir sırıtış kondurarak cevap verdi. "Annem gelmem gerektiğini söyledi." Bunu duymuştu, beklersem devam edecekti. Randy'nin rahatsızlığı önemli ölçüde arttı. Seni görmeye gelmezsem paramı keseceğini söyledi. Her geçen an biraz daha kızıyordu. Şantaj. Ciddiydim. Haklısın şantaj. Beni zorlamaya hakkı yok. Bana küçük bir çocukmuşum gibi davranıyor. Şunu yap, bunu yapma. Dikkatli ol, o doktora gitsen iyi olur. Sesinde alaycı bir tatlılık vardı. Hemen onun karşısına dikildim. Öyleyse neden geldin? Şantajı her zaman boyun eğer misin? Öfkesi gözlerinden okunuyordu. Ne düşünüyorsun? Sessizliği kendini öne sürüşünü vurguluyordu. Kendini denetimini yitirirken yakaladı ve kızdığı için hemen özür diledi. Sonra bana maddi açıdan zor durumda olduğunu anlattı. Randy üniversiteden atılmıştı ve yaşadıkları yerdeki kolejin Mickey Mouse ortamından da sıkılmıştı. Kolejden de ayrılıp bir iş aramaya başladığında annesi evde oturmak için kira ödemesi gerektiğini söylemişti. Randy iyi bir iş bulamadı ve bir başka üniversiteye gitmeye başladı. Orada olmak istemiyordu ama bu annesinin ona bulaşmasını önlüyordu. Annesi okul ücretini ödüyor ve ona kalacak yer ve yemek parası olarak ayda $250 veriyordu. Randy'nin tüm yapması gereken geçer notlar almaktı. Konuştuğumuz sırada bütün derslerinden kalma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Kalırsa o ve annesi bir kere daha birbirlerine gireceklerdi. Neşeli gibi görünmeye çalışarak annenle bayağı sorunlarım var gibi görünüyor dedim. Ne demek istiyorsun? Gerçekten şaşırmış gibiydi. Ona ilk söylediği şeyi sorunlarından dolayı annesini suçluyor gibi göründüğünü anımsattı. Sonra bu tavırla annesinin parasına olan bağımlılığı arasında bir koşutluk kurdum ve bu ikisini onun dizinin dibinden ayrılmak istememesiyle ya da ayrılamamasıyla karşılaştırdım. Kafasının karışacağını düşünüyordum, yanılmışım. Sanırım bu kötü bir alışkanlık. Büyürken sorunlarımdan dolayı hep annemi suçladım. İyi bir nedenim olduğunu düşünüyordum. Annem yanlış yaptığım şeyleri anımsatıp durarak başımın etini yiyordu. Bu sinirime dokunuyordu. Sorunlarımın suçunu onun yakınmasına atmak, onlar hakkında bir şey yapmaktan daha kolaydı. Sanırım hala bunu yapıyorum. Şimdi benim kafam karışmıştı. Bu kadar derin düşünebiliyorsun da neden değişmiyorsun? Cevap çabucak ve çok kolay çıktı. Bilmiyorum. Bunu anlamam bir dakika sürdü. Değişmiyorsun çünkü değişebileceğini düşünmüyorsun. Bunun sana bir faydası olmayacağını tahmin ediyorsun. Bunu anlamadım. Neden böyle düşüneyim? Bilmiyorum. Hadi bulalım. Randy'ye onun ruh hastası olduğunu düşünmediğimi açıkladım. Bu yüzden davranış modelleri ne kadar karmaşık ve gizemli olsa da anlamlıydı. Akla yatkın değilse de mantıklıydı. Tek sorun bu mantığı ortaya çıkarmaktı. Randy'nin yaşamının hep kötü gitmesinden söz ettik. Randy parasını hiç idare edememesini ayrıntılarıyla açıkladı. Müdürüyle ağız dalaşına girip işten ayrılışını, birlikte çalıştığı insanlara bağırıp kovuluşunu anlattı. Öfkesi onu hayrete düşürüyor, düşüncesizce hareket edişi aklını karıştırıyordu. Bana güveni arttıkça kendini daha çok başarısız, kaba ve aptal gibi sözcüklerle betimlemeye başladı. Randy'ye kendisine olanları açıklamak giderek kolaylaştı. Şiddetli psikolojik acılar çekiyordu. Eski başa çıkma yöntemlerine geri dönüyordu. Annesine suç bulması, sorunları yüzünden onu suçlaması uygun düşüyordu. Randy çocukken olduğu gibi annesini suçlamasının mevcut sorunlarının yok olmasını sağlayacağına inanmak istiyordu. Bu Randy'nin tuhaf alışkanlıklarından bir diğerini ortaya çıkardı. Zihinsel sihire inanıyordu. Bu Randy'nin yaşamının ilk devrelerinde sihirli düşüncelerini gerçeğe dönüştürmesine izin verildiği zaman başlamıştı. Düşünürsem olur. Bu çocuklar için sadece anlamsızdır ama yetişkinler için bir felaketin habercisi olabilir. Randy'nin büyüyüp bu alışkanlıktan kurtulması gerekirdi ama olmadı. 12. ayrımın sonu, sayfa 135.